Ayrım 3.
Samovlev'in meyhanesinde bizim zangoşla oturmuş çay içiyorduk. Öyle de kalabalıktı ki sormayın. Oturacak yer yoktu. Baktım o da orada oturmuş yazıcı arkadaşlarıyla biraz ıkkımlanıyor. Çok şık giyinmişti. Başını havaya kaldırmış bağırıyor, ellerini sallıyordu. Kulak verdim, baktım koleradan bahsediyor. Siz olsanız ne yapardınız? Felsefe yürütüyor, felsefe. Ses çıkartmadım, sabrettim. Anlat, anlat diye düşünüyordum. Dilin kemiği yok ama felakete bakın. Tam bu sırada gramofon çalmaya başlamaz mı? Hödükoğlu Hödük'ün duyguları kabardı. Ayağa kalkıp arkadaşlarına seslendi. Medeniliğin şerefine içelim. Ben dedi memleketimin çocuğu, vatanımın Slavcısıyım. Onun uğruna her şeye göğüs gererim. Çıksın karşıma düşmanlar, tek kolla yenerim. Benimle bir fikirde olmayan varsa buyursun. Bunun arkasından da basıya bir yumruk indirmez mi? Ben artık buna dayanamadım. Yanına yaklaşarak nezaketle bana bak Osip, madem ki eşeğin birisin, hiçbir şeye de aklın ermiyor, iyisi mi sus, öyle fikir yürütüp durma. Okumuş akıllı bir adam tartışmaya girişebilir ama sen sus, bir hiç, bir püf olduğunu unutma. Ben ona bir söyledim, o bana 10 cevap verdi. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ben ona tabii iyilik olsun diye söyledim. O ise budalalığından gücendi. İşte bu yüzden tutmuş sulh mahkemesine dilekçe vermiş. Kalyakin, evet diyerek içine çekti. Böyle boş şeyler yüzünden bakın ne içler açtınız başıma. Çoluk çocuk sahibi, saygıdeğer bir insansınız. Halbuki başınıza neler geliyor. Mahkemeye, çekiştirmeler, dedikodular, tefkif edilme falan filan. Bu işi uzatmadan bitirmek gerek. Dosyev Petrovic, sizin için bir tek çare var. Buna Derya Yaşin de razı oluyor. Bugün saat 6'da kendisine hakaret ederken orada bulunan katip, artist ve öteki halkın her zaman toplandıkları Samopuliyev'in meyhanesine benimle beraber giderek özür dilersiniz. Böyle yaparsanız dilekçesini geri alacak, anladınız mı? Razı olacağınızı sanıyorum, Dosyev Petrovic. Bunları size bir dost gibi söylüyorum. Müvekkilim Derya Yaşin'e hakaret ettiniz. Kepazeye çevirdiniz. Hepsinden önemli olanı da onun takdire değer duygularından şüphe ederek onları rezil ettiniz. Bu zamanda biliyor musunuz böyle şeyler olmaz. Daha dikkatli olmak gerek. Sözlerinize şöyle bir mana verilmiş. Nasıl anlatayım? Bu zamanda sözün kısası şey değil. Şimdi 6'ya çeyrek var. Benimle gelmek istiyor musunuz? Gradusov başını inatla salladı ama Kalyakin sözlerine verilen manayı, bu manadan doğacak sonuçları açıkça anlatınca koro başkanı korktu, gitmeye razı oldu. Meyhaneye giderken avukat, dikkat edin ha, usulü dairesinde özür dileyin diye öğretiyordu. Yanına yaklaşıp siz dedikten sonra söze şöyle başlayın. Affedersiniz, sözlerimi geri alıyorum vesaire vesaire. Gradusov ile Kalyakin meyhaneye varınca müşterilerden çoğunun orada olduğunu gördüler. Burada her zaman akşam oldu mu çay, bira içmek için bütün orta halliler toplanırdı. Bu sefer de esnaflar, artistler, memurlar, polis yazıcıları masaların başlarında oturmuşlardı. Yazıcıların arasında Derya Yaşin de bulunuyordu. O, yaşı belirsiz, sakalı tıraş edilmiş, baykuş gözlü, basık burunlu bir adamdı. Saçları o kadar sertti ki insan bakınca hemen çizmelerini temizleyeceği geliyordu. Yüzü öyle mutlu bir şekilde yaratılmıştı ki ilk bakışta sahibinin hem ayyaş hem budala hem kalın sesli olduğu anlaşılıyordu. Ama kendisini çok akıllı saymayacak kadar da budala değildi. İçeri giren koro başkanını görünce yerinden azıcık kalkarak bir kedi gibi bıyıklarını oynattı. Herkesin önünde verecek terziyeden herhalde haberler olan müşteriler de kulak kabarttılar. Kalyakin içeri girerek işte Bay Gradusov razı oldu dedi. Koro başkanı müşterilerden bazılarıyla selamlaştı, gürültü çıkararak burnunu sildi, kızardı, sonra Derya Yaşin'e yaklaştı, yüzüne bakmayarak affedersiniz diye mırıldanırken mendilini cebine soktu. Burada bulunan bayların huzurunda sözlerimi geri alıyorum. Derya Yaşin kalın sesiyle affediyorum dedi. Oradakileri muzaffer bakışlarla süzerek yerine oturdu. Gönlüm oldu bay avukat, dilekçemin geri alınmasını rica ederim. Gradusov devam etti. Özür diliyorum, affedersiniz. Can sıkıcı şeylerden hoşlanmam. Sana siz dememi ister misin? Buyur, siz de diyebilirim. Seni akıllı bir insan yerine koymamı ister misin? Buyur, umurumda bile değil. Ben birader kinci değilim, canın cehennemi. Ama müsaade buyurun, özür dileyeceksiniz. Dileyin ama küfretmeyin. Yahu daha nasıl özür dileyeyim? İşte özür diledik ya, siz demedimse kusura bakma, unutkanlıktan ileri geliyor. Karşında diz çökecek değilim ya. Hem özür diliyorum hem de bu işi uzatmamayı akıl ettiğin için Allah'a şükrediyorum. Mahkemelerde dolaşacak vaktim yok benim. Ömrümde mahkemeye gitmedim. Gitmek de istemem. Hem sana da size yani tavsiye etmem. Tabii tabii, Ayastafanos barışını desteklemek için birer kadeh içmez misiniz? İçeriz tabii. Ancak sen birader Osip domuzun birisin. Bunu küfretmek için söylemiyorum. Öyle, misal getiriyorum. Domuzsun birader, domuz. Psikoposluktan korosundan kapı dışarı edildiğin zaman ayaklarıma kapandığını hatırlıyor musun? Ha? Şimdi de veli nimetini şikayet etmeye yelteniyorsun, öyle mi? Suratsız herif, hiç sıkılmadın mı? Baylar, bu yaptığı ayıp değil mi? Müsaade buyurun, demek gene küfrediyorsunuz. Ne küfrü? Sana sadece söylüyorum, öğüt veriyorum. Barıştım, hem son defa söylüyorum ki küfretmek aklımdan bile geçmedi. Veli nimetini şikayet ettikten sonra senin gibi dangalakla uğraşmak ister miyim? Haydi oradan sen de, seninle konuşmak bile istemiyorum. Şimdi kazara sana domuz dedimse zaten domuzsun da ondan dedim. 10 yıl yedirip içirdiği, üstelik de notu öğrettiği için veli nimetine dua edecek yerde ahmakça şikayet ediyorsun. Bana avukat şeytanlarını gönderiyorsun. Kalyakin gücenerek, müsaade edin Dosyev Petrovic dedi. Size gelen şeytan değildi, bendim. Sözlerinize dikkat buyurun, rica ederim. Ben sizden bahsetmiyorum ki. İsterseniz her gün gelin, başımın üstünde yeriniz var. Ancak şaştığım bir nokta var. Hukuku bitirmiş, okumuş bir insan bu hindiye öğüt verecek yerde nasıl oluyordu onunla el ele veriyor? Sizin yerinizde olsam onu zindanlarda çürütürdüm. Hem niye kızıyorsunuz? Özür diledim ya. Benden daha ne istiyorsunuz anlayamıyorum doğrusu. Baylar şahit olun, ben özür diledim. Bir daha da herhangi bir budaladan özür dilemeye de hiç niyetim yok. Osip hiddetten kısılan bir sesle, budala sizin gibi olur diyerek göğsünü yumrukladı. Gradusov pancar gibi kızararak köpürdü. Sen bana bunu söylemeye cesaret ettin ha? Al sana öyleyse. Şimdi alçak herif sana bir tokat atayım, hem de sulh mahkemesine başvurayım da görsen. Hakaret etmenin ne demek olduğunu sana gösteririm. Baylar siz de şahit olun. Bay komiser, niye orada durmuş bakıyorsun? Bana hakaret ediyorlar. Siz de ağzınızı açmış bakıyorsunuz. Aylık almasını biliyorsunuz ama asayişi temin etmeye gelince bu sizin işiniz değil, öyle mi? Sizi şikayet edecek mahkeme yok mu sanıyorsunuz? Komiser Gradusov'a yaklaştı derken mesele büyüdü. Bir hafta sonra Gradusov sulh mahkemesi yargıcının karşısında duruyor. Derevyaşkin'e, avukata, komisere görev sırasında hakaret etmek suçundan mahkeme ediliyordu. Önce kendisinin davacı mı yoksa sanık mı olduğu anlayamamıştı. Ama sonra yargıç 2 ay hapsine karar verince acı acı gülümseyerek homurdandı. Tuhaf şey, hem bana hakaret ettiler hem de üstelik beni hapsediyorlar. Şaşılacak şey. Kanuna göre mahkeme etmeli Bay Yargıç. Aklınızı estiği gibi değil. Rahmetli anneniz Varvara Seregevyena Osip gibilere dayak arttırırdı. Siz ise onları teşvik ediyorsunuz. Bu böyle giderse sonu ne olur? Siz bu keratalara hak verirseniz, başkaları da onları haklı çıkarırsa sonra biz kime şikayet edelim? Hüküm 2 hafta içinde temyiz edilebilir. Hem de fikir yürütmemenizi dilerim. Gidebilirsiniz. Gradusov, tabii bu zamanda yalnız aylıkla geçinmek güç diye söylendi. Sonra manalı manalı göz kırptı. Kanun acıkırsa ister istemez suçsuz bir insanı suçlu çıkarır, kodese tıkarsın. Bu böyle. Suçlamak da doğru olmaz. Ne? Hiç, söz gelişi söylüyorum. Yani el eli yıkar demek istiyorum. Altın zinciri boynunuza taktığınızda sizi mahkeme edecek mahkeme yok mu sanıyorsunuz? Hiç merak etmeyin, foyanızı meydana çıkarırız. Hemen yargıcı hakaret davası açıldı ama Diyanet İşleri Başkanı işe karıştı. Dava dosyası da hasır altı edildi. Davasını Yargıtay'a gönderen Gradusov, sade beraat edeceğinden değil, Osip'i hapsedeceklerinden bile emindi. Yargılanırken de böyle düşünüyordu. Yargıçların önünde dururken uyuşur davranıyor, fazla söz söylemeden çekiniyordu. Ancak bir defa yargıç oturun dediği zaman gücenerek, yasanızda koro başkanı bir şarkıcıyla yan yana oturur diye yazılı mı dedi. Yargıtay sulh mahkemesi yargıcının verdiği hükmü onaylayınca Gradusov gözlerini yarı kapadı. Anlamadım efendim, ne buyurdunuz diye sordu. Buna ne mana vermeli, neden bahsediyorsunuz? Yargıtay da sulh mahkemesi yargıcının hükmüne uydu. Memnun değilseniz Danıştay'a verebilirsiniz. Ya demek öyle, bu çabuk hem de adalete uygun kararınız için sonsuz teşekkürler ederim beyefendi. Tabii sadece aylıkla geçinmek güç, ben bunu çok iyi anlıyorum ama affedersiniz, biz rüşvet yemeyen mahkemeyi de bulabiliriz. Gradusov'u Yargıtay'da söylediklerinden hepsini burada hatırlamıyorum. Şimdi de Yargıtay'a hakaret etmek suçundan mahkeme edilecek. Ahbapları kabahatin kendisinde olduğunu söyledikleri zaman dinlemek bile istemiyor. Hiç suçu olmadığına inanıyor. Meydana çıkardığı yolsuzluklar içinde er geç kendisine teşekkür edeceklerine inanıyor. Kilise başkanı elini ümitsizlikle sallayarak bu budalanın yola geleceği yok diyor. Anlamıyor, kafası almıyor. Çizmeler. Sakalı tıraş edilmiş, sarı yüzlü, tütün dumanından burnu islenmiş, kulakları pamukla tıkalı piyano akortçusu Murkin, pansiyondaki odasından koridora çıkarak teneke tıngırtısını andıran sesiyle bağırdı. Semyon, odacı! İnsan onun korku ifade eden yüzüne bakınca üzerine tavanın sıvası çöktüğünü yahut biraz önce odasında bir hayalet gördüğünü sanabilirdi. Koşa koşa gelen odacıyı görünce, "Yahu Semyon!" diye bağırdı. Bu ne biçim şey? Romatizmalı, hasta bir adamım. Halbuki yalın ayak dışarı çıkarmak zorunda bırakıyorsun beni. Neden bu zamana kadar çizmelerimi getirmedin? Çizmeler nerede? Semyon Murkin'in odasına girdi. Temizlenmiş çizmeleri her zaman koyduğu yere baktı. Ensesini kaşıdı. Çizmeler yoktu. Semyon, "Oh kahrolsunlar, nereye gider?" dedi. "Akşamleyin galiba temizleyerek şuraya koymuştum. Durun hele. Dün biraz çakır keyiftim. Anlaşılan başka odaya koymuşum. Tamam. Afanizya Yegoriç başka odaya koydum. Çizme o kadar çok ki şeytan bile sarhoş olunca içinden çıkamaz. Üstelik kendini bilmeyecek kadar sarhoş olursa. Anlaşılan bitişik odada oturan artist bayanın odasına koydum. Gördün mü yaptığın işi? Şimdi senin yüzünden bir bayanı rahatsız etmek gerekecek. Saçma şeyler için namuslu bir kadını uykudan uyandıracağız." Bir dakika sonra bir kadın sesi, "Kim o?" diye seslendi. Murkin kibar bir bayanla konuşan nazik bir kavalye pozu alarak şikayet dolu bir sesle "Benim efendim" diye söze başladı. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim hanımefendi ama ben hasta romatizmalı bir adamım. Doktorlar hanımefendi ayaklarımı sıcak tutmamı tembih ettiler. Ben ise şimdi General Şevelsisi'nin hanımın piyanosunu akord etmek için gitmek zorundayım. Yalın ayak gidemem ki. Ne istediğinizi anlamıyorum. Hangi piyanodan bahsediyorsunuz?" "Piyano değil hanımefendi, çizmeler için. Bu cahil herif Semyon benim çizmelerimi temizleyerek yanlışlıkla sizin odanıza koymuş. Her ne kadar zahmet istedi hanımefendi, çizmelerimi lütfen vermenizi rica ederim." İçeride bir hışırtı oldu, birisi karyoladan yere atladı, arkasında da terliklerin şıpşıpı duyuldu. Sonra kapı hafifçe aralanarak tombul bir kadın eli Murkin'in ayaklarının dibine bir çift çizme attı. Piyano akortçusu bayana teşekkür edip kendi odasına yollandı. Çizmeleri ayağına geçirirken "Çok tuhaf" diye söylendi. "Bu çizme sağ ayağın çizmesi değil gibi. Yahu bu çizmelerin ikisi de sol. Bana bak Semyon, bunlar benim değil. Benimkiler kırmızı kulaklıydı, yamasızdı. Bunlarsa yırtık pırtık, çekecek kulakları da yok." Semyon çizmeleri havaya kaldırdı. Gözlerin önünde birkaç defa evirip çevirdikten sonra kaşlarını çattı. Yan gözle, bir gözü şaşıydı, çizmelere bakarak "Bunlar Pavel Aleksandrovich'in çizmeleri" diye homurdandı. "Hangi Pavel Aleksandrovich?" "Artistin her salı buraya gelir ya, demek kendi çizmeleri sanarak sizinkileri giymiş. Ben iki çift çizmeyi de bayan odasına koymuşum. Yani onunkilerle sizinkileri. Çattık belaya. İyi ya, git değiştir." Semyon "Hoppala" diyerek gülümsedi. "Git değiştir. Şimdi onu nereden bulurum? Gireli tam bir saat oluyor. Git arada sen bulabilirsen. Nerede oturuyor bu adam? Kim bilir, her salı buraya gelir. Nerede yaşadığına gelince şeytan bilir. Buraya gelip geceyi geçirir, sonra gelecek salıya kadar bekle. Gördün mü domuz yaptığın işi? Peki ben şimdi ne yapayım? General Şevetsin hanımına gitmek zamanı geldi. Allah'ın belası herif, ayakların donuyor. Çizmeleri değiştirmek zor bir iş değil ki. Bu çizmeleri giyip akşama kadar dolaşsın. Akşamleyin tiyatroya gider, artist Bilistonov'a sorarsınız. Tiyatroya gitmek istemezseniz salıya kadar beklemeniz gerekecek. Yalnız salı günleri buraya gelir. Piyano akortçusu çizmeleri tiksine tiksine eline alarak, "İyi ama neden bu çizmelerin ikisi de sol? Allah ne verdiyse onu giyiyor işte. Yoksulluk dolayısıyla. Artist nereden alsın? Bir gün ona, çizmelerinizde diyecek yok doğrusu Pavel Aleksandrovich. Berbat mı berbat dedim. Buna karşılık bana ne dese beğenirsiniz? Sus" dedi, "sus da karşımda titre. Ben bu çizmelerle kont, dük rolleri oynadım. Tuhaf bir millet. Zaten adı üstünde artist. Ben vali yahut bir komutan falan olsaydım toplardım bütün bu artist milletini. Haydi bakalım Kodes'e." Murkin sonu gelmeyen oflamalarla, yüz buruşturmalarıyla iki sol çizmeyi ayaklarına geçirip topallaya topallaya General Şevesin'e yollandı. Bütün kenti dolaştı, piyanoları akord etti. O gün ona öyle geldi ki herkes gözlerini ayaklarına dikmiş, yamalı, iri topuklu çizmelerine bakıyordu sanki. Bu iç eziyetlerinden başka bir de vücudu eziyete katlanmak zorunda kaldı. Çünkü geze geze ayakları nasır oldu. Akşamleyin tiyatroya gitti. Mavi Sakal oynanıyordu. Ancak son perdeden önce o tanıdığı bir flütçünün tavsiyesiyle kendisini kulislerin arkasına bıraktılar. Erkeklerin giyinme yerine girdiği zaman bütün erkek artistler kadrosunu orada buldu. Kimi elbise değiştiriyor, kimisi makyaj yapıyor, kimisi de sigara içiyordu. Mavi Sakal, Kral Bobeş'in yanında durmuş bir tabanca gösteriyordu. Mavi Sakal, "Satıyorum, al," diyordu. "Kursa bir tesadüf olarak 8'e almıştım ama sana 6'ya veririm. Yaman ateş ediyor. Dikkat et, doludur herhalde." İçeri giren akortçu, "Monsieur Blastanov'u görebilir miyim?" diye sordu. Mavi Sakal başını çevirerek, "Benim," dedi. "Ne istiyorsunuz?" Akortçu yalvaran bir sesle, "Rahatsız ettiğim için özür dilerim beyefendi," diye söze başladı. "Ama inanın ben hasta, romatizmalı bir adamım. Doktorlar ayaklarımı sıcak tutmamı emrettiler. Ne istediğinizi anlamıyorum." Akortçu Mavi Sakal'a, "Biliyor musunuz?" diye devam etti. "Şey, bu gece siz Tüccar Buhtiyev'in pansiyonunda yatmışsınız, 64 no'lu odada." Kral Bobeş gülümsedi. "Niye yalan söylüyorsunuz? 64 no'lu da benim karım oturuyor." Murkin, "Karınız mı? Memnun oldum," diyerek gülümsedi. "İşte sizin karınızın da bana onun çizmelerini verdi." Blastonov'u göstererek, "O, karınızın yanından ayrıldıktan sonra çizmelerimi giymek istedim. Odacıyı çağırdım, odacı da bana, beyefendi çizmelerinizi yanlışlıkla bitişik odaya koymuşum," dedi. "Yani sarhoşlukla çizmelerimizi yanlış koymuş." Bunları söylerken Blastonov'a döndü. "Siz de işte onun karısının yanından ayrılırken benim çizmelerimi giymişsiniz." Blastonov, "Bu da ne demek?" diye homurdanarak kaşlarını çattı. "Buraya dedikodu yapmaya mı geldiniz?" "Asla, Allah göstermesin. Siz beni anlamadınız. Ben neye dair konuşuyorum? Çizmelere dair. 64 no'da yatmak şerefine kavuşan siz değil misiniz?" "Ne zaman?" "Bu gece." "Siz beni orada gördünüz mü?" Murkin çok sıkılarak, "Hayır, görmedim," diye cevap vererek oturdu. Hızlı hızlı çizmelerini çıkartmaya başladı. "Görmedim ama sizin çizmelerinizi bana işte onun karısı attı. Yani benimkilerin yerine." "Öyleyse Sayın Bay, ne hakla bu gibi şeyleri söylemeye cesaret ediyorsunuz? Beni bir yana bırakalım ama siz bir kadına hakaret ediyorsunuz. Hem de kocasının önünde." Kulislerin arkasında bir gürültüdür koptu. Kral Bobeş, hakaret gören koca birdenbire kıpkırmızı kesilerek masaya var kuvvetiyle öyle bir yumruk indirdi ki bitişik giyimi odasındaki kadın artistlerden ikisi bayıldı. Mavi Sakar, Kral Bobeş'e, "Sen de inanıyorsun ha," diye bağırdı. "Bu alçağa inanıyorsun. Aa, ister misin onu bir köpek gibi geberteyim? İstiyor musun pestiğine çıkarayım, kafasını ezeyim?" O akşam şehir bahçesinde yazlık tiyatronun bahçesine dolaşanlar, dördüncü perde başlamadan önce sararmış yüzlü, gözleri dehşet dolu bir adamın yalın ayak ana yoldan yıldırım hızıyla koşarak geçtiğini, arkasından da Mavi Sakal gibi giyinmiş, eli tabancalı birisinin koştuğunu anlatıyorlar. Daha sonra ne olduğunu kimse görmemiş. Yalnız şurası biliniyor ki Murkin Blistanov'la tanıştıktan sonra 2 hafta hastanede yatmış. Şimdi de "ben hasta romatizmalı bir adamım" sözlerine "hem de yaralı bir adamım" sözlerini eklemeye başlamış. Bu kadarı da fazla. Ölçü memuru Gleb Gavrilovich Svirnov Glişniki istasyonuna gelmişti. Ölçmeye çağrıldığı yere ulaşması için arabayla 30-40 kilometre gitmesi gerekti. Arabacı sarhoş, atlar da sıska değilse yol 30 kilometre bile sürmez. Ama arabacı kafayı tütsülemişse, atlar da yorgunsa 50 kilometreyi de bulur. Memur istasyon jandarmasına, "Lütfen söyler misiniz burada posta arabasını nerede bulabilirim?" diye sordu. "Ne, posta arabası mı dediniz? Burada 100 kilometre gitsen değil posta arabası, bir köpek bile bulamazsın. Hem siz nereye gitmek istiyorsunuz?" "Davkino'da Jener Hahotov'un çiftliğine." Jandarma esniyerek, "Eh, öyleyse istasyon arkasına gidin. Orada handa bazen müzikler bulunuyor. Yolcu taşırlar." Memur içini çekerek istasyonun arkasına yollandı. Orada bir hayli arayıp sorup soruşturduktan, tereddütler geçirdikten sonra iri yapılı, somurtkan çiçek bozuğu, yırtık pırtık kaftanlı, hasır örgüsü çarıklar giymiş bir köylüyü buldu. Memur arabaya binerken, "Ne biçim araban var birader?" diyerek yüzünü buruşturdu. "Arkası neresi, önü neresi bir türlü anlaşılmıyor. Burada anlamayacak ne var? Atın kuyruğunun bulunduğu yer önü, zatınızın oturduğu yer de arkası." Kısrak daha gençti ama çok zayıftı. Ön ayakları iki yana açılmıştı, kulakları da ısırık içindeydi. Arabacı yerinden kalkıp ipten yapma kamçısıyla vurunca kısrakçık sadece başını salladı. Arabacı küfredip bir daha kamçılayınca araba gıcırdadı, sıtmaya tutulmuş gibi titredi. Üçüncü vuruştan sonra araba sallandı, dördüncüden sonra da yola koyuldu. Memur dehşetli bir sarsıntı hissederek bütün yol böyle mi gideceğiz diye sordu. Bu sırada da Rus arabalarının kaplumbağa gibi giden bir arabanın hızını böyle insanın içini dışını çeviren sarsıntı ile birleştirme kabiliyetlerine şaşmaktan da kendini alamıyordu. Arabacı onu teselli ederek "Hiç korkma bayım, gideceğimiz yere gideriz. Kısrakçık hem genç hem de oynaktır. Hele bir hızını alsın da gör. Sonra istersen de durduramazsın. Deh melun." Araba istasyondan çıktığı sırada sular kararıyordu. Memurun sağında karanlık, donmuş bir ova uzayıp gidiyordu. Ne ucu vardı ne bucağı. Bu ovadan çekip gidersen herhalde cehennemin dibini boylarsın. Ovanın gözden kaybolarak en sonunda gökyüzüyle birleştiği ufukta soğuk güz güneşi tembel tembel batıyordu. Yolun solunda kararmaya yüz tutan havada geçen yıldan kalma saman yığınlarına da köy evlerine de pek benzeyen tepecikler yükseliyordu. Mühendis önündeki şeyleri görmüyordu. Çünkü arabacının geniş biçimsiz sırtı görüş sahasını kaplıyordu. Ortalık sessizdi ama soğuk ayaz vardı. Mühendis kaputunun yakasıyla kulaklarını örtmeye çalışarak buraları ne kadar da ıssızmış diye düşünüyordu. Ne bir ev var ne bir baca. Allah göstermesin haydutlar saldırıp soysalar top atsan gene kimse duymaz. Hem arabacı da pek sağlam ayakkabıya benzemiyor. Hele şu kocaman sırtına bak. Böyle bir kır adamı parmağın ucuyla dokunsa insanın canını alır. Suratı da vahşi, şüpheli. Memur, hey azizim diye seslendi. Adın ne senin? Benim mi? Klim. Klim, sizin buraları nasıl? Tehlikeli mi? Vukuat oluyor mu? Tanrı'ya şükür olmuyor. Hem kim zorbalık edecek? Memur, zorbalık etmedikleri çok iyi. Ama ben yine de ne olur ne olmaz yanıma 3 tabanca aldım diye bir yalan kıvırdı. Sen de bilirsin ki tabanca ile pek öyle şaka olmaz. İnsan tabanca ile 10 haydutun hakkından gelebilir. Hava karardı. Araba birdenbire gıcırdadı, sallandı, sarsıldı. Sonra istemeye istemeye sola saptı. Memur, beni nereye getirip soktu diye düşündü. Dosdoğru giderken birdenbire tuttu sola saptı. Bakarsın sapa bir yere götürür ve böyle vakalar olmuyor mu? Arabacıya seslenerek, bana bak dedi. Demek buraları tehlikeli değil ha? Ne yazık, bense haydutlarla uğraşmaktan zevk duyarım. Görünüşe bakarsan zayıf, hasta bir adamım ama tıpkı bir öküz gibi kuvvetliyim. Bir gün 3 haydutun hücumuna uğramıştım. Ne tahmin edersin ha? Haydutlardan birine yaradana sığınıp bir tane indirdim. Anlıyor musun, herif oracığa seriliverdi. Öteki ikisi de benim yüzümden Sibirya'ya sürgün edildiler. Bu kadar kuvvet bana nereden geliyor ben de bilmiyorum. Mesela şöyle senin gibi iri yarı birini bir elimle yakaladım mı... Sıkıp canını çıkarıveririm. Klim başını çevirip memura baktı. Gözlerini kırparak atını kamçıladı.